Ayrım 16, sayfa 153. Sonsuzluğa sahip olmak gibi bir duygu bu. Selçuk, malikanesinin yatak odasında tılsımlı iç gömleği üzerinde art deko ayaklı boy aynasının karşısındaydı. Sakalı biraz daha uzamış, çenesi sivrilmiş, gözlerinin altında mavi çukurlar belirmişti. Buz mavisi gözlerinde heyecanlı, alevli pırıltılar yanıp sönüyordu. Sırrı camdaki aksine hayranlıkla bakarken ellerini okşar gibi gömleğin yakasında, kollarında gezdirip tenindeki dokusunun keyfini çıkardı. Kumaşın özü değildi Selçuk'a bu zevki veren. Gömleğin kumaşı aslında basit bir pamukluydu ve üzeri sanat işlemesini kolaylaştırmak için aharlanıp kağıt özelliği kazandırılmıştı. Giysiyi özel ve zengin kılan Padişah 3. Murat'a ait oluşuydu. Bir benzeri Topkapı Sarayı koleksiyonundaydı. Devrinin en ünlü hattatları, nakkaşları, din adamlarının, astronom ve astrologlarının ekip halinde çalışarak yarattıkları emsalsiz örneklerden biriydi. Diğer bütün tılsımlı gömlekler gibi nakış nakış işlenmiş, stilize motifler, semboller ve hat sanatının mükemmel kompozisyonuyla yazılmış ayetler, hadisler arasında çözülemeyen şifreli kodları barındırdığından tarih boyunca gizemini korumuş ve halen korumaktaydı. Selçuk, gömleğin üzerindeki tılsımın kendisini her türlü kötülükten, nazardan, hastalıktan koruyacağına inanıyordu. Koskoca cihan padişahları, ulemalar buna inanıp giydilerse, o niye inanmayacaktı? Ancak gömlekle ilgili bir diğer inanca, giyeni zor zamanında görünmez yapacağına pek aklı ermiyordu. Ama var ya, bir de bu gerçekten olursa o zaman müthiş olurdu. Bir an için istediğinde görünmez olduğunu düşündü. Arsızca bir keyifle sırıtırken mırıldandı. Çok müthiş bir his. Neredeyse orgazm gibi, değil mi? Selçuk'un başını çevirmesine gerek kalmadan sözünü kesen sesin sahibi aynada görüntüye girdi. Onun üzerinde de benzer bir iç gömleği vardı. Kollarını göğsünde kovuşturup çıplak bacaklarını iki yana açıp durduğunda bacaklarının arasından yere doğru uzayan kuyruğu göründü. Selçuk, her bir araya geldiklerinde gittikçe daha fazla kendisine benzeyen iblisine şaşırarak baktı. Şeytanın gözlerinde korlar içinde buz mavisi gölgeler peydahlanmıştı. Selçuk, onun üzerindeki tılsımlı gömleğe bakarak "Nereden buldun bunu?" diye sordu. Şeytan koltuğa otururken "Nereden olacak? Beraber almadık mı?" dedi. Selçuk, kıymetli koleksiyonundaki diğer tılsımlı gömleğe kendisinden başkasının dokunmuş olmasına içerlemişti. Ama aklından geçenlerin anında şeytanın bilgisinde olduğunu bildiğinden onunla ters düşmemeye özen gösterdi. Yüzünü ona dönerek zorlama bir tebessümle "Evet, haklısın, beraber aldık ama sen nasıl oluyor da üzerinde onca dua tılsım olan bir şeyi giyebiliyorsun? Dokunamaman lazım," dedi. Şeytan başını arkaya atıp uzun bir kahkaha savurdu. Sonra "Senin de öyle," dedi. "Senin de dokunamaman lazım ama bak içindesin işte. Ne farkımız var ki? Sen giyebiliyorsan dualı tılsımlı gömleği ben de giyebilirim. Ama benim Allah inancım var," derken Selçuk'un sesi fısıltıya dönüştü. Şeytan alaylı bir bakışla "Sen de söylediğine inanmıyorsun ya, ısrarla bunu tekrarlayıp duruyorsun. Kaldı ki daha evvel söylediğim gibi inandırman gereken ben değilim. Ben kendi gördüğüme inanırım ve sana bakınca Allah'ın varlığını değil kendimi görüyorum. Onun için kendini kandırma." Şeytan oturduğu yerden kalktı, üzerindeki gömleği çıkardı ve yatağın üzerine bırakırken kumaşı avucunda sıkıp yoklayarak devam etti. Gerçekten müthiş bir dokuma tekniği bu. Gülistani Kemha. Selçuk, şeytanının bilgisine şaşkın baktı. İblis, onun cevapsız bakışlarını görünce "Bilmiyorsun ne olduğunu, değil mi?" diye sordu. Selçuk, olumsuz anlamda başını iki yana salladı. Gülistani Kemha tekniği, 8000 çözgü ipliği ile gerçekleştirilen dokuma tekniği. Halen daha o günün şartlarında nasıl başarıldığını bulamıyorlar. "Bilmiyordum. Bir tılsım gömleğinin hazırlanması 3, bazen 4 sene sürerdi, onu biliyor musun?" Selçuk, dünya parayla koleksiyonuna kattığı objelerin hikayesini şeytanı kadar bilemiyor olmaktan utanmış ve biraz da hırslanmıştı. Kendisini aşağılanmış hissediyordu. Diğeri devam etti. Düşün, sen padişah olarak bugün sipariş etseydin, 3-4 sene sonra ancak yiyebilecektin bir tanesini. Ama şansa bak ki hazıra konuyorsun şimdi. Daha padişah olmadan gömleklerin hazır. Sen bu bilgileri nereden edindin diye merakla sordu Selçuk. Sarayda. Sarayda mı? Evet. Nasıl oluyor? İblis ona doğru birkaç adım attı, gelip tam önünde durdu ve bir elini onun omzuna koyup cevapladı. Benim girmek istediğim yerde sınır olmaz. Ha ağaç kovuğu, ha saray, hiç mi hiç fark etmez. Elçim olmaya, benimle birleşmeye hazır bir ruh bulduğum her yere girerim ben. Ben hava gibiyim. Her yerden geçebilirim. Uzar kısalır, yükselir, süzülür, kayar, küçülür. Büyürüm şartlara göre. Peki Osmanlı Sarayı? Orada benim elçim olacak adamlar yok muydu zannediyorsun? Kiminde daha az, kiminde daha çok ama her devirde oldum. Çok dolaştım saraylarda, otağlarda, selamlıklarda, harem dairelerinde, koğuşlarda, hamamlarda. Sözünü tamamlamadı. Elini Selçuk'un omzundan çekerken dudaklarını bir ibret işareti görmüş gibi büküp başını salladı. Hey gidi günler, bazen özlüyorum diye mırıldandı. Saraylı olmak başka bir şey. Üzülüyorum, dünyada içinde yaşanan saray az kaldı. Çoğu müze artık. Mermer bedenlerin benim için hiçbir anlamı yok. Konuşurken bir taraftan da kocaman yatak odasının dört bir yanında gözlerini gezdirmişti. Kısa bir kahkaha attı. Neyse, sen de nihayet kendine göre bir saray yaptın. Hoş oldu, çok hoş. Elçilerimin şaşalı yaşaması pek hoşuma gider. Açılışı ne zaman yapacaksın? Hani şu meşhur aile daveti. Selçuk, şeytanının sadece beraber olduklarında aklından geçenleri değil, ortalarda görünmediği zamanlarda karısıyla bile konuştuklarını bildiğini ilk defa fark ediyordu. Huzursuz bir duyguyla kıpırdandı. İblis bunu biliyorsa diğer her şeyi de duyuyor veya görüyor olmalıydı. Endişelenme dedi şeytan. Ne duyarsam duyayım, ne görürsem göreyim sana endişe olmasın. İnsanoğlu için ayıp, yasak, günah olan ne varsa benim zaten makbulüm. Kaldı ki her konuştuğunuza da kulak şahidi olmuyorum. Dünyadaki tek elçim sen değilsin, unutma. Uğrayıp hatır soracağım daha nicesi var. Davetten bahsediyorduk, vaz mı geçtin? Çağırdıklarım oldu bu arada ama bütün aileyi toplamak için henüz yapmam gereken şeyler var. Neymiş onlar? Holding'in bünyesini genişletmek için teşebbüslerim var. Onları gerçekleştirdikten sonra yapacağım bir davet daha tesirli olacaktır. Dive vuran şirketi nasıl ayağa kaldırdığımı görmelerini istiyorum. O batış da senin sayende oldu ama unutma. Selçuk, şeytanının kendisine böyle bir yorum yapmasından rahatsız olmuştu. Sen mi söylüyorsun bunu? Dedi. Evet, insan idaresizliğinin ve tabii ki aldıklarını daha hazmetmeden hırs kovalamanın kurbanı oldu şirket. Başka birinin katkısı yok bunda. Ben öyle görmüyorum. Bana anlatma. Kötülük yapmaya hazırlanan baştan mazeretini bulur. Sen en güzel örneğisin bunun. Ama hep diyorum ya, senin bu yönünü bilmem sana bir zarar vermez. Bu konuştuklarımız sende sevdiğim hasletlerden bazıları. Ancak ne var ki pek tez canlısın. Burada kaybediyorsun. Çevrende sonunu getireceklerin varsa dahi onların gururlarıyla oynamadan yapmalısın bu işi. Yoksa sen yolun yarısındayken onların intikamlarına maruz kalırsın. Geçen defa olduğu gibi. Şimdi aileyi bir araya getirmek hedefim. Biliyorum ama fikrinin ardında yatan sebepleri de biliyorum ve yine uyarıyorum. Adımlarını, kazandıklarını hazmederek ağır ağır at. En sevdiğin kuzeninden ne haber? Alaylı bir ses tonuyla gülümseyerek sormuştu. Selçuk onun sorusundaki ironiyi fark etmişti. Onu çok yakında arayacağım dedi. Aramak için bir sebep düşündün mü? Düşündüm. İblis onun gözlerinin içine bakarak sözlerinin devamını bekledi. Ama Selçuk daha fazla bir şey demedi. Hayret dedi diğeri. Çok hayret. Aklını okuyamıyorum. Düşüncelerini göremiyorum şu anda. Sonuçta şeytanca bir şey yapacak olmana rağmen Berke ile konuşmak için yaratacağın sebep çok melekvari olmalı. Selçuk ne zamandır ilk defa şeytanına karşı kendisini galip hissetmiş, ağzı kulaklarına varmıştı. Kollarını göğsü üzerinde kavuşturup bacaklarını iki yana açarak durdu. Ya gördün mü? İbilerinden baktı iblisin buz mavilerini yalayan korlu gözlerine. Şeytan kızacağına büyük bir keyifle ellerini çırptı. Bravo dedi. Bravo. Sana bir şey diyeyim mi? Sen tahmin ettiğimden daha da tehlikelisin. Sana kötülük düşünmüyorsun. Sadece kötülük düşünmüyorsun. Kötülüğünü kamufle edecek mükemmel bir iyilik oyunu kurgulamış olmalısın. Ben okuyamıyorsam, dokunamıyorsam düşünceler iyilik kokuyor demektir. Berke ile ilgili hazırlığın harika bir masum duygu hali belli ki. Ne diyebilirim? Beni aşmak üzeresin. Seni gerçekten tebrik ederim. Şeytan Selçuk'a yaklaştı ve ağzını açtı. Ucu çatallı dilini dışarıya uzatıp onun yanağında dolaştırdı. Selçuk, tiksinti duyması gerekirken gözlerini kapayarak tenindeki ıslak kayganlığın tadını çıkardı. Her yeni buluşmalarında iblise has her dokuyu, her kokuyu, her tavrı biraz daha benimsemiş oluyordu. Yüzündeki temas durduğunda gözlerini açtı, odada tek başınaydı. Aynada kendisine bir kez daha göz attıktan sonra gömleği çıkardı ve dudaklarına götürüp öptü. Anlamını bilmediği ve hiçbir zaman bilemeyeceği şifreli yazıları saran Süleyman mührü alnına, Zülfikar göğsüne dokundu. İçi titredi. Bunu gömleğe sahip olmaktan dolayı duyduğu heyecana verdi. Vecdi Vardar, Selçuk'a inanan ve onu koruyan ağabeyiyle konuşmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inandığından bir daha onunla dertleşmeyi denememişti bile. Şirket bünyesinde kendi görev sahasında kalan işleri ilerleyen yaşına rağmen enerjiyle yerine getirmekteydi. Ancak büyük oğlunun holdingi idare şeklinden, şirkete yüklediği özel masraflarından ve genel gidişattan çok mutsuz ve endişeliydi. Onunla baş başa konuşmaya karar vermişti. Şimdi holding yolunda giderken soracağı soruları kafasında sıraya sokmaktaydı. Analiz ve hesap adamı olarak sohbetleri bile hep belli bir matematik kuralına göre gelişirdi. Sırf iş hayatını değil, hayatın kendisini de matematikle yaşadığı için kendisine söylenen her kelimenin de denklem, işlem süresinde bir anlamı olurdu. Sadece kendi seçimlerinin sebep ve hakim olacağı olaylar dışında başkalarının öyle veya böyle katkısı, etkisi olabilecek her olayda duygusallığı yok olurdu. Selçuk yönetimde her ne kadar yükselmiş olursa olsun babasının hangi sorularla geleceğinin bilincinde huzursuzdu. Çok insanı söyleyeceklerine inandırabilirdi ama bu babasıydı. Onu bebekliğinden beri bilen, gözünden, sesinin tonundan, mimiklerinden söyleyemediklerini ve söylemek istemediklerini ve yalanlarını anlayacak kişiydi Selçuk. Selçuk, kaçışı olamayacak bu görüşmeye kendini pozitif motive etmeye çalışmıştı. Vereceği cevapların samimi görünmesinin tek çaresi, söyleyeceklerine öncelikle kendisinin inanmasıydı. O da öyle yaptı. Babasının tepkisini çektiğini iyi bildiği ve tahmin ettiği tüm uygulamaları için kendisine anlamlı ve kaçamak sebepler buldu. Bunları zihninde birkaç kez tekrarlayarak kendisini anlatacaklarının duygusuna hazırladı. Bu hazırlık ona duymuş olduğu bir sözü hatırlatmıştı. Kötülük yapacak insan önce kendisine mazeret bulur demişti şeytan. Bu cümle zihninden geçer geçmez hemen kendini korumaya almak ihtiyacı hissetti. Kötülük değil ki benim yaptığım, sadece babamın verdiğim cevaplardan tatmin olmasını istiyorum o kadar, dedi içinde. Uzaklarda bir yerden şeytanın kahkahası duyuldu. Holding'de Selçuk'un odasında buluştuklarında Vecdi Bey hiç uzatmadan konuya girdi ve neler oluyor diye sordu. Çok kısa ve sade ama aslında birçok konuda derin cevaplar bekleyen bir soruydu. Selçuk babasının zaman gibi kelimeleri de ekonomik kullandığını bilirdi. Ve sorusunun neyi ifade ettiğini anlamıştı. Babası tahmin ettiğinden çok daha huzursuz görünüyordu. Lafı biraz dolaştırmakta fayda vardı. Babasının karşısındaki koltuğa otururken, hangi konuyu merak ediyorsun diye sordu. Neyi merak etmeliyim? Bana mı soruyorsun baba? Merak ettiklerimi ben biliyorum. Ayrıca meraklanmamı gerektirecek neler olabilir? Onu da sen bilirsin. Bilmece gibi konuşuyorsun. Senin yönetim şeklinde benim için bilmece Selçuk. Tuğla üzerine tuğla, tezgah üzerine tezgah kurduğumuz işin bu hale gelmesini kaldıramıyorum. Selçuk dudaklarını büzüp sağ yanağının içini ısırdı. Zor günler geçiriyoruz dedi. O çocuğa o fırsatı vermeyecektin. Hangi çocuğa ne fırsatı? Seni ihbar edene. İhbar etti de ne oldu? Yine buradayım işte. Ama iş aynı yerde değil. Ailenin ismi aynı yerde değil. Babamın kemikleri sızlıyordur şimdi. Selçuk bütün hazırlığına rağmen babasının çok net ve sert vuruşlarından rahatsız olmuştu. Oturduğu yerde gerildiğini hissetti. Sağ bacağını diğerinin üzerine atıp sinirle sallamaya başladı. Bu kadar çabuk köşeye sıkıştırılmış olmak görüşmenin ilerleyen dakikaları için güvenini kaybettirmişti. Derhal baskın çıkacak bir şeyler bulmalı ve babasını bir adım daha öteye geçmekten alıkoymalıydı. Birden zihninde şimşekler çaktı. Harika bir silah bulmuştu. Ben içerideyken bütün aile dışarıdaydı. Dışarıda kalan aile sebep değildi o baskına. Haftalarca çarşaf çarşaf yazıldı. Yerin dibine battı isimimiz. Borsada hisseler battı. Neden? Adam idaresizliğinden. Selçuk, tam aileyi tekrar bir araya getirmeye hazırlanırken babasıyla takışmak için yanlış bir zaman olduğunu düşündü. Şu an için alttan almalıydı. Babasının da dışlanacağı zaman gelecekti nasılsa. Şahsi masrafların konusunda da rahatsızım. Şato bitti, şimdi yeni bir tekne yaptırıyormuşum. Selçuk şimdilik gizlediği haberin bu kadar hızlı yayılmış olmasına şaşmıştı. Ne diyeceğini düşünürken babası devam etti. Duyulmaz mı zannettin? O camiadan uzak sayılmam. Sen doğmadan denizciydim ben. Gülşah'a ne yapıyorsun? Onu Nihat isteyip duruyordu ne zamandır. Ona sattım. Onun parası yeni teknenin masrafını karşılar mı ki? Bu tekneyi kendi deniz zevkimin dışında bir amaç için yaptırıyorum. Yoksa Gülşah bana yeterdi. Yani artık sadece burada değil, yurt dışında da yelken yarışlarına katılmak istiyorum. Bayrağı dalgalandırmak ve holdingin adını duyurmak mükemmel bir propaganda olacak. Pahalı gibi görünüyor ama tanıtım şirketlerine bayıldığımız paraları düşünürsen bunun getirisi kat be kat olacak. Anlatırken kendisini öyle kaptırmıştı ki söyledikleri kendi kulağına da çok gerçekçi gelmeye başlamıştı. Hemen her yarışa katılıp hem de holdingin genel müdürlüğünü nasıl yapacaksın anlamadım. Ben de hepsini demedim zaten. En çok ses getirecekleri seçeceğim. Ben yine de soruma cevap alamadım Selçuk. Gülşah'ın getirdiği para bu yeniyi karşılayacak mı? Benim de demek istediğim bu. Şirkete yarayacak bir tanıtım projesi olduğu için şirket kasasından yapılması gerekir diye düşünüyorum. Vecdi Bey'e kendisiyle alay ediliyormuş gibi gelmişti. İnanamayarak oğluna baktı. Diğeri anlattıklarından heyecan duymuş, gözleri parıldayarak bakıyordu. Sen ciddisin dedi Vecdi Vardar. Selçuk'un anlattıkları konusunda kendine güveni gelmiş, babasından çekincesi kaybolmuştu. Evet dedi, çok ciddiyim. Vecdi Bey oturduğu koltukta hafifçe öne doğru eğildi. Dirseklerini dizlerine koyup ellerini kavuşturdu. Oğlunun gözlerinin içine bakarak konuştu. Selçuk, ailemizin tarihinde hiç kimse, babam dahil, şahsi masraflarını şirket kasasından görmedi. Herkes hak ettiği maaşı neye el veriyorsa onunla yaşadı. Hani para lafı konuşulmazdı bizim ailede. Aynen, benim söylediğim sebepten dolayı konuşulmazdı. Herkes hak ettiğini alır, masraflarını onun içinden görürdü. Diğer ortakların haklarına hiçbir yöneticimiz el sürmezdi. İsmi üstünde, ortak kasa. Orada ortakların hepsinin hakkı var. Bu ortakların hiçbiri benim gibi çalışmıyor ama. Sen de çalışmanın karşılığını zaten maaş ve prim olarak alıyorsun. Bu arada maaş artışlarında işçinin hakkını gözetmeni ve yönetici kadronun ücretlerinde de biraz daha mütevazi davranmanı tavsiye ederim. Dün masama gelen rakamlar bana hiç hakkaniyetli gelmedi. Benim de, müdürlerimin de belli bir standartta yaşaması lazım. Finansçılarla, bankacılarla, gazetecilerle ahbaplık ediyoruz. Şirketin varlığıyla ilgili güven vermeliyiz. Benim için ise işçimizin daha iyi yaşaması daha fazla güven yaratan bir uygulamadır. Baba, beni bulunduğum mevkiye şirketin yönetim kurulu getirdi. Bana güvenildi ki buradayım. Şimdi kalkıp her yaptığım için benden hesap sormanı anlamıyorum. Hesap sormak benim hakkım. Hatta her ortağın hakkı. Vecdi Bey'in ses tonu kesin ve net bir ifade taşıyordu ama bu yadırganacak bir durum değildi. İş konusunda genel karakteristik tavrıydı. Dolayısıyla Selçuk özel bir alınganlık göstermedi. Ama sahip olduğu yetkinin gücün kabul edilmesi konusunda ısrarcıydı. Amcam ve sen istediğinizi sorabilirsiniz tabii ki. Buna bir itirazım yok ama diğer vardarlar ellerini taşın altına sokmadıkları için bende hiçbir hakları yok. Halk hissedarlarına gelince herkes hissesi kadar konuşsun.